Günaydın. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. Bu sabah da benimle birlikte olduğunuz, evlerinize, iş yerlerinize konuk ettiğiniz, benim çalışma odama misafir geldiğiniz ama en çok bu yayın boyunca mümkün olduğunca ön yargılarınızdan kurtularak, özellikle bugün son derece önemli, sadece ülkeyi konuşmak için burada bulunduğunuz için. Sağ olun, var olun. Dünyanın neresinden katılıyorsanız bu yayına ve bulunduğunuz yerde insanlar birbirlerine hangi dilden günaydın diyorlarsa o dilden günaydın dediğimi varsayın lütfen. Rojbaş, Pariluis, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobri Utro, Cin Dobre, Yoregel, Tuamenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabaylayır, Boreda, Habari, Dinam, Şvidobisa, Doginan, Niao, Buenos Dias, Aloha, ne diyorsanız günaydın. Hadi paylaşın yayını, çağıralım herkesi, oturalım konuşalım. Bugün hep beraber konuşmak zorundayız, her sabah öyle de. Bugün hepimizin gerçek anlamıyla hep beraber olmamız gereken bir gün. Çünkü konuşacağımız konu herkesi farklı bir yerinden ilgilendiriyor. Siz buradan Periskop izleyicileri aşağıdan 3 noktanın hemen yanından yapsın bunu. Ben de aynı şeyi sosyal medya üzerinden yapayım. Twitter'dan çağırayım insanlara. Diyeyim ki gelin bugün konuşacağımız konu bir parça can yakacak bir konu. Yani çoğu insan hoşlanmayacak, gerçekten çok hoşuna gitmeyecek pek çok insanın. Ama şöyle de bir durum var. Bütün bunlar konuşulursa ve sağlıklı şekilde konuşulursa işte herkesin iyiliğine olabilecek bir şey yaşanacak. Hikayeyi biliyorsunuz aslında. Fotoğrafı da gördünüz. Önce şu açıklamayı yapayım. Yayının başlığında neden iki var? Bundan 4 yıl önce ben hafızam yanıltıyor olabilir diye geri dönüp tekrar baktım. Doğru. 4 yıl önce yapmışız. Herkes herkesle dostmuş gibi yayınını yapmışız o başlık. Ama bugünü daha iyi açıklayacak bir başlık koyamadığım için ikincisini kullandım. Aslında bana ait değil biliyorsunuz. Barış Bıçakçı'nın, sevgili Barış'ın, Barış Bıçakçı'nın müthiş kitaplarından bir tanesi. Herkes herkesle dostmuş gibi. Anlamı da anlatımı da son derece iyi bir kitap. Ve bugün yayının başlığını oradan aldık. Ondan ödünç aldım ve ilerlemeye çalışacağım. Hafta sonu bir anma töreni yapıldı. Merhum başbakanlardan Necmettin Erbakan ölümünün 10. yılında Saadet Partisi'nin düzenlediği bir organizasyonla anıldı. Yüzünde bir gülümseme ifadesi var. Anmayla alakalı değil bu. Çünkü hani buna isterseniz tesadüf deyin, isterseniz daha dini bir anlam atfederek tevafuk deyin, ne derseniz deyin. Hemen ertesi günde 28 Şubat olduğu için Erbakan anmaları genelde bugüne kadar biraz daha farklı yaşanırdı. Yani üst üste işte yayınlanan mesajlar, iktidar temsilcilerinin 20 senedir sonuçta bu adamlar var ortalıkta. Ve bugünün iktidarının da AKP'nin de her ne kadar milli görüş gömleği üzerimizde değil diye balon atsalar da aynı seçmen tabanına hitap ettikleri için zaman zaman yani çok da uzağa değil, gardıropta böyle çok arkalara da takamayacakları bir gömlek olduğu için sıkça andıkları bir isim Necmettin Erbakan. Onlar genelde bir mesaj yayınlarlardı. İşte biraz daha sağ siyasetin içinde anılır, sosyal medyada hafif bir köpük yaratılır ve ondan sonra unutulur giderdi bir sene sonraki anmaya kadar. Fakat bu kez Erbakan anması biraz daha farklı oldu. Sizler de gördünüz. Toplam 9 partinin, ki bunlardan bazıları genel başkan düzeyinde temsil edildi, katıldığı bir tören yaşandı. Bu törenin katılımcıları içinde öyle isimler vardı ki onların taraftarları bile, bakın partilerin üyeleri demiyorum, onların taraftarları diyorum. Çünkü Türkiye'de siyaset maalesef tribünden desteklenen bir futbol maçı gibi. Öyle bakıyor insanlar. Hani birini destekliyorsanız onun hata yapma imkanı, hata yapabilme imkanı bile yok. Akıldan geçirmek bile yanlış. Ama öyle isimler gitti ki o toplantıya. Mesela HDP adına eş genel başkan Mithat Sancar'ın orada bulunması, onun anmaya katılması mevzuyu bambaşka bir yere getirdi. Öyle acayip bir yer ki üstelik getirdiği yer. Mesela tartışmanın içinde takip edebildiğiniz mi bilmiyorum ama sosyal medyada yaratılan bu yılın köpüğünün içinde HDP'liler bir kenarda durmayı tercih etti. Çıkamadılar onlar. Bugün yayında ne yapacaklar, ne anlatacaklar bilmiyorum ama HDP'liler kenarda durdu. En çok öfkelenenler CHP'lilerdi ve CHP'liler işte Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımının bir anma konuşması yapmasının ne kadar yanlış olduğunu falan filan anlattılar. İşin tuhaf boyutu, AKP'liler de delirdi. Yani normalde bugüne kadar bu tür anmalarda hep şunu söyleyen insanlar, işte Erbakan bu ülkenin bir değeridir ve Erbakan anlaşılamamış bir siyasetçidir, öyledir, böyledir. Ben Erbakan'ı takip eden gazetecilerden biriyim. O yüzden hani öyle değildir, anlaşılamamış bir siyasetçi falan değildir. Bir kere onu bir kenara koyalım. Öyle değil, anlatacağım da zaten yayında. Hiç de öyle, hani mesela Erbakan hedefleri gizli olan bir adam değildi sadece. Belki bugünden farkı o. Yani eskiden bu iş çok daha ortaya konmuş. Türkiye'de siyasetin neresinden baksanız 50 senesine damga vurmuş insanlardan bir tanesi. Yani bunun 40 yılı fiilen siyasetin içinde olup son 10 yıl bedenen dünyada değil ama görüşleriyle aslında hala tartışılan. Yani şu son 4 senenin 5 senenin kilit partisinin Saadet Partisi olduğu gerçeği değiştirilebilir bir gerçek mi sizce? Erbakan'ın fikrinden milim sapılmamış gibi devam ediyor zaten siyaset çizgisi. O zaman önemli bir değil mi? Bu değil. AKP'lilerin delirme nedeni şuydu. Delirme sözünü de bilinçli kullanıyorum burada. Delirme nedeni şuydu. Bir gün sonrasında 28 Şubat ve 28 Şubat'ta biz o postmodern darbe olarak adlandırılan, hani birilerinin çok hoşuna gidiyor böyle şeyler söylemek. Postmodern darbe olarak adlandırılan ve Türkiye'de iktidarın değişmesiyle sonuçlanan bir silahlı kuvvetlerin zımni, gizli, geriden gelen müdahalesiyle anılan o dönem. 28 Şubat'ı tam biz anıp onun üzerinden oy devşirecekken nereden çıktı Saadet Partisi'nin bu anması ve oraya katılan 9 partinin önemli isimleri? 9 parti deyip ısrarla söylüyorum. Orada olmayan, hani 9 köyün tamamının temsil edildiği o köy ihtiyar odasının içinde olmayan parti Milliyetçi Hareket Partisi'ydi. Onların bir temsilcisi yok. Adalet ve Kalkınma Partisi adına bile genel başkan yardımcısı düzeyinde ve düşünün hani son dönemde söylediğiyle saçma sapan şeyler anlatan ve bunların hiçbir ciddiyeti kalmayan isimlerden bir tanesi mesela Mahir Ünal'ın temsil ettiği bir düzlemde MHP'den temsilci yoktu. AKP delirdi. Çünkü böyle bir durumda muhtemelen alınması, devşirilmesi planlanan oy başka bir yere, hani amiyane tabirle mal batıya kayacak diye kızdı onlar. Doğrudur. Mal hakikaten batıya kaydı. Ama bizim bugün burada konuşacağımız iş bu değil. Benim burada sormak, cevabını aramak istediğim soru şu. Ya kardeşim, biz burada 2,5 senedir, tam 2,5 sene olmuş. 2,5 senedir şu cümlenin etrafında dolaşıyoruz. Bu yayının izleyicileri doğrulayacaklardır bunu. Ben hep şunu anlatmaya çalışıyorum. Türkiye artık öyle bir seçim dönemine gidiyor ki, hani bunu konuştuğumuzda işte 2019'un başları, 2018'in sonları, Türkiye öyle bir döneme gidiyor ki biz çok kısa bir süre içinde bir seçim yaşayacağız. Pandemi nedeniyle yaşayamadık ama bu yıla göreceğiz o seçimi. Biz bir seçim yaşayacağız ve bu seçimde mutlaka ama mutlaka ideolojisizlik kazanacak. Ne demek bu? İnsanların çok daha önemli bir sorunu var. O günden beri anlatmaya çalıştım. Ekonomi, açlık artık böyle 4 nala geliyor. Defalarca kurdum bu cümleyi burada. 4 nala geliyor. O zaman insanların öncelikle bugünün ekonomik koşullarını yaratan iktidardan kurtulması lazım. Doğru mu? İktidardan kurtulmanın tek yolu da iktidarın karşısındaki bileşenlerin ortaya çıkması. Şimdi bunun üzerinde hemfikir olan kitleler, mesela Gezi'yi hatırladığında orada kurulan yeryüzü iftarlarına ya ne güzel şeylerdi diyen insanlar öbür taraftan işin siyasal boyutta devamından rahatsızlık duyuyorlar. Ama en amiyane tabirle hem 1 lira hem şoför yanı olmuyor. Daha açık söylenemez herhalde. Hem 1 liraya dolmuşa binip hem de şoför yanında oturamıyorsunuz. Öyle bir güzellik olmuyor. Bu siyasetin hangi düzlemde ilerleyeceğiyle alakalı. Bugün Türkiye'de demokrasi isteyen kitlelerin tamamı bir araya gelecekse eğer bu tarz rahatsızlık içeren çok toplantı göreceksiniz. Önceden kendinizi hazırlayın. Her birinizin aklında başka bir şey var. Şimdi buraya da yazıyorsunuz biliyorum. Bir yandan YouTube üzerinden yorumlarda da geliyor. İşte kanlı mı olacak kansız mı olacak sözünün sahibi Erbakan'ın anmasına nasıl gider CHP'liler? Ya, çok özür diliyorum ama kanlı mı olacak, kansız mı olacağın ötesinde biz bugün Türkiye'de bundan neredeyse işte 5 yıl olacak artık, kabaca 4,5 yıl önce kanlı bir darbe girişimi gördük. Ve darbe girişiminin karşısında durabilmek için Türkiye'de demokrasiyi savunan insanların nereye gelmesi gerektiğini de hep beraber anlamayanlar da dahil olmak üzere anladılar, değil mi? İkincisi, Necmettin Erbakan'la ilgili hani demin dedim ya, bir yandan hep şu görüş empoze ediliyor. Erbakan anlaşılamayan bir siyasetçi. Bu çok büyük bir yalan kardeşim. Erbakan'ın anlaşılamayacak bir şeyi yoktu. Erbakan hayalinde AKP'nin çok önemli bir siyasetçisinin sözdür. Yani kendisinden izin alır, ismini de kullanırım burada. Onun söylemiyle Necmettin Erbakan'ın kafasında birleşik bir İslam dünyası kurulabilecek, en azından dünyanın bir kanadının birleşik İslam dünyası haline gelebileceği bir düzen vardı. Kendisi adil düzen olarak adlandırmıştı bunu. İçinde bunun ekonomik bölüşüm modeli de vardı, iktisadi kalkınma modeli de vardı. Seversiniz sevmezsiniz ama gerçekten bir projeyle ortaya çıkmış bir adamdı. Bunun içinde de kendi kafasındaki o hani İslam aleminin birleşmesi düşüncesinin eşliğinde mesela başbakanlık döneminde en rahatsızlık veren icraatlarından bir tanesi ki biliyorsunuz 28 Şubat hemen bunun arkasından yaşandı zaten. Başbakanlık konutunun içinde o yaşanan akşam yemeği, şeyhlerin, dervişlerin, bilmem kimlerin çağrıldığı bir akşam yemeği. Oysa insanlar Erbakan o göreve gelirken Erbakan'ın nasıl biri olduğunu çok iyi biliyorlardı. Erbakan'ın kafasında böyle bir model vardı zaten. Bana ilginç gelen bugün mesela Tansu Çiller'in bile çıkıp ağlayabilecek, ya ağır konuşacağım ama konuşmayayım. Tansu Çiller'in bile çıkıp ağlayabilmesi beni en çok şaşırtan o. O gün silahlı kuvvetlerin gerçekten yumruk vurarak Libya'ya geleceğiz, durun daha oraya gelmedik Bertal Bey, o önemli. Silahlı kuvvetlerin masaya yumruğu, işte bilmem nereye bilmem neyi fırlatarak yaptığı o bazılarının postmodern dediği, halbuki bal gibi, buz gibi, boru gibi darbeyle iktidarı değiştirdiği dönemde Tansu Çiller ağzını açabilmiş bir figür değildir. Demokrasiden anlamaz, zerre kadar anlamaz, ekonomiden anlamadığı gibi. Ve bugün çıkıp selden kütük kapma çabasıyla o da giriyor mücadeleye. Oysa bunu yapacaksa ya mesela Tansu Çiller'in yeri net bir şekilde o anma toplantısıydı. Sonuçta ortaklığını yürüten insan. Necmettin Erbakan'la dönüşümlü başbakanlık modelini yaşamış insan. Ama dışarıda kalıp AKP'lilerle beraber bağırmayı kendine önemli bir model olarak görebiliyor. Bakın sadece bu bile aslında orada 9 partinin bir araya gelerek, isteyerek istemeyerek, bana kalırsa isteyerek, oradaki fotoğraf karesi son derece önemli. Yayından bilmiyorum ama sevgili kardeşim Serdar'ın, Serdar Özsoy'un bir foto muhabiri gözüyle yakaladığı o karenin içindeki anlamlı bölüm son derece konuşulmayı hak ediyor bence. Bakın orada insanlar, ben de bugün özellikle orayı kullandım anlatması için, ama asıl o toplantının karesi o değil. Değil, o fotoğraf değil. Orada çok daha önemli bir kare var. O karenin içinde, fotoğraf karesinin içinde Temel Karamollaoğlu, yanında Kemal Kılıçdaroğlu, hemen onun yanında Oğuzhan Asiltürk duruyor. Neden Oğuzhan Asiltürk önemli? Çünkü bundan 2 ay önce Tayyip Erdoğan, hani kudretinden sual olunmayacağını anlatan sağda solda, ama hepimizin bildiği gibi, burada da sıklıkla söylediğim gibi, sıradan bir insan olan, bir parti genel başkanı olan, ne bileyim işte yani gelip geçici siyasetçilerden biri olan Tayyip Erdoğan'ın evinde gidip ziyaret ederek Saadet Partisi'nin bugünü bizi kurtarmaz ama en azından geçmişiyle bağlı olan bölümünden oy devşirebilir miyiz diye çaba gösterdiğinde karşısına muhatap olarak aldığı insan, o karenin yaşanması önemli. Demin yazılanı gördüm. Gördüm hani AKP'ye karşı olup Erbakan'ı öven zihniyet. Ya bu yine de Erbakan'ın övüldüğünü gerçekten duydunuz mu siz? Hani ben konuşan insan benim ama ben duymadım böyle bir şey yaptığımı. Bence bir daha düşünün bunu. Neyse. Burada o karenin veriliyor olması, o karenin servis ediliyor olması Saadet Partisi açısından son derece büyük bir başarı. Hiç lamıcım yok. Saadet Partisi sonuçta kilit parti olduğunu tescil ettirdi. Ben böyle bir koalisyonun temel harcı olacağım. Neden? Çünkü aslında koalisyonu bir arada tutacak. Hatta koalisyonun etkinliğini gösterecek. Koalisyonun etkinliğini gösterecek parti HDP. Ama HDP üzerinde en ufak bir kıvılcım oluşturulduğu anda herkes kaçacak delik arıyor. Değil mi? Herkes kaçacak delik arıyor. Anında. Bugün bence günün en çok konuşulması gereken haberi, kesinlikle en çok konuşulması gereken haberi, Selahattin Demirtaş Edirne'de cezaevinden Medeskop'a bir yazı yazmış. Yayına girmeden önce Ruşenler de paylaştı. Yayından sonra o yazıyı okumanızı özellikle rica ediyorum. Barışın bir umut değil bir zorunluluk olduğundan bahsediyor orada Selahattin Demirtaş. Mesela HDP'ye çok ciddi bir uyarı var içinde. HDP'nin dilini düzeltmek konusunda, dilini ve siyaset tarzını düzeltmek konusunda mutlaka adım atması gerektiğini söylüyor. Bunun artık başka çaresi olmadığını, başka çaresi kalmadığını Selahattin Demirtaş da görüyor ve anlatıyor. Hayır hayır aslanım, hiç böyle bir şey yok. Hayır, ben yanlış anlamadım. Ne söylemeye çalıştığınızı da anlıyorum. Ben yani öfkelenmiş falan da değilim. Bu çok konuşulan bir şey. Demirtaş'ın oradaki ifadelerinin içinde HDP'ye atıfta bulunması son derece anlamlı bir şey. Hatırlıyor musunuz? Bu HDP hikayesi ilk konuşulduğunda burada demiştim ki aslında Türkiye'de demokrasiye inanan bütün güçlerin ya keşke Tayyip Erdoğan bir hata yapsa, bir hata yapsa ve HDP'yi kapatsa diye dua etmesi lazım. Çünkü bu demokrasiden ne kadar uzak olduklarını bütün dünyanın gözüne sokan, ayrıca Türkiye'de demokrasi özlemiyle birleşmesi gereken bütün toplulukların nasıl bir düzlem oluşturmaları gerektiğini anlatan en önemli adım olur. Yani HDP'nin bugüne kadar söz edilen o 6 milyonluk oyunun 10 milyona nasıl çıkacağını hep beraber seyrederiz. Hatırlıyor musunuz? Şimdi Erbakan bu toplantıda kendi yok ama onun o anması için düzenlenen toplantıda tam da bu söylediğim zemini, platformu net bir şekilde oluşturmuş durumda. Şu anda Türkiye'de biz hepimiz, tabii ki yapamaz canım, böyle bir saçmalık olur mu? Söyleyeceğim şimdi. Biz hepimiz demokrasiye inanan, birlikte yaşamaya inanan bütün insanlar rahatsızlığı göze alarak bir seçim düzlemine gideceğiz. Bu rahatsızlığı Erbakan anma toplantısından rahatsız olan insanlara şunu sormak istiyorum. Kemal Kılıçdaroğlu katıldığı bir televizyon programında nasıl iktidar olacakları sorulduğunda ne cevap vermişti, hatırlayan var mı içinizde? Dostlarımızla demişti. AKP'lileri en çok kızdıran ifadeydi bu. Ama o dostların kim olduğunu mesela Türkiye'de kimse konuşmadı. Hiç kimse. Herkes biliyordu ama insanlar konuşmadı. Hep söylüyorum ya, bizim büyük ikiyüzlülüğümüz bu. Bu topraklarda ikiyüzlülük gelenek, hiç değişmiyor. Bizim büyük ikiyüzlülüğümüz. Herkes herkesi biliyor ama konuşmak istemiyor. Çünkü kafasını kuma gömdüğü zaman kıçının açıkta kaldığını görmeyen insanların ülkesi burası. Kafayı kapattığı anda hiçbir şey yaşanmıyormuş gibi ya da kendi konuşmadığı zaman bunlar yaşanmıyormuş gibi davranan insanların ülkesi. Oysa o gün anlatılan da tam da o 9 partili siyasi birlikti. Ötesi yok ki bunun. Sonuçta Türkiye'de ayrım, 2,5 yıl önce bu yayında kullandığım gibi, hele son dönemde artık son derece daha net hale geldiği gibi. Bu seçim hiç lamıcım yok kardeşim, iyilerle kötüler arasında. Bu kadar basit. İyiler ve kötüler arasında. Bu yayını izleyen AKP'liler şunu mu diyorsunuz? Ya bize kötü dedin. Evet, size kötü dedim. Hiç ötesi yok. Evet. Yani Türkiye'de ekmeğin ucuza satılmasının karşısına çıkan partiye bakın sizsiniz. MHP demiyorum, ciddiye almıyorum çünkü. Gerçekten ciddiye almıyorum. MHP sadece yalpalama yaşıyor şu anda. Ekmek ucuza satılmasın diye uğraşan parti sizsiniz. Türkiye'de iktidarı kaybetmemek için, iktidarın maddi desteğini kaybetmemek için üst üste seçim yaptıran sizsiniz. Bugün yaşanan bütün ekonomik koşulların son 18,5 yıldır iktidarda olduğu için sorumlusu olan parti sizsiniz. Hiçbir şey yokmuş gibi davranan, insanları baskılayarak bunun konuşulmasını engelleyebileceğini düşünen de sizsiniz. Soruyorum, iyi misiniz siz ya? Değilsiniz ki. Bu seçim iyilerle kötüler arasında. Ve burada iyilerin nasıl düzlemlerle hareket edeceğini, ne getireceğini kafasında tartışma şansı maalesef ki yok. Yok. Yani burada Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarından sonra, demokrasiler böyledir kardeşim, iktidarlar gelir ve gider. Oy kullanır insanlar. Oy kullanır. Getirir. Nasıl bugün kendi seçilmiş iktidar Adalet ve Kalkınma Partisi'dir. Yarın da başka bir iktidar getirir. Demokrasi böyle işler. Hiç kimse kalıcı falan değildir. E o zaman bu seçimin nasıl bir seçim olduğunu son derece iyi bilmek zorunda herkes. Hani bugün atıp tutarken herkes bir yerinden tutmak zorunda bu söylemi. Oradaki konuşmalar sırasında mesela oraya katılımcılar arasında Büyük Birlik Partisi'nin olması sizi şaşırtmadı mı? Beni çok şaşırttı. Hayır, Erbakan anmasına katıldıkları için değil. Bütün siyasi parti liderleri bu tarz toplantılara katılacağı zaman onların medya ofisleri, genelde bu işleri takip eden insanlar olur ve bunlar bir de partinin önemli siyasetçilerinden birinin koordinasyonunda çalışır. Kimlerin katılacağını bilir, sorulur, sorgulanır bu. Yani Mustafa Destici oraya geleceği zaman Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Ahmet Davutoğlu'nun, Ali Babacan'ın, Demokrat Parti Genel Başkanı'nın, unuttum adını, çok özür dilerim, onun zaten ev sahibi olarak Saadet Partisi Genel Başkanı'nın orada olacağını, diğer partilerin temsilcilerinin orada olacağını bilerek geliyor. Ama Büyük Birlik Partisi biliyorsunuz son bir aydır inceden dışarı yanlamaya başlıyor. Çünkü görmeye başladığı bir şey var Mustafa Destici'nin. Bugünün iktidarının mesela milliyetçilikten tutacaksanız milliyetçilikle bir alakası yok. Kullanılabilecek bir unsur mu? Kullanılır. Hiç sorun değil. Din. Vallahi kullanılabilecek bir unsursa işe yarar. Yoksa çok sorun değildir. Yani bunu nereden biliyoruz? Mesela başörtüsü sorununun Türkiye'de bitmesini hiç istemeyen parti Adalet ve Kalkınma Partisi'ydi. Gültekin Uysal, hay yaşayın. Çok teşekkür ederim. Bu sorun bittikten sonra mağduriyetini kaybettiği için yalpalayan parti yine AKP oldu. Türkiye'de bu kadar ekonomik sorun yaşanıyor. Onların konuşulmasını istemeyen parti. Ama mesela Erbakan'dan bahsedeceğin zaman her zaman savundukları, anlattıkları o milli kalkınma hamlesinin içinde Erbakan'ın en önemli projelerinden bir tanesi milli tanktı. Siz tank palet fabrikasını sattınız. Her şeyi bırakın. Sokakta hani aya 6 şeritli yol yapılacak dediğinde alkışlayan insanlar var ya, onlara bile anlatılabilecek bir şey bu. Erbakan'ın temel hedefi milli tanktı. Siz tank palet fabrikasını sattınız. Bu kadar. Hani fıkra da bu kadar, tweet de bu kadar. Hepsi bitebiliyor. Hal böyle olunca senin yaptığın anmanın kimsenin bir işine yarayacağını düşünmüyorsun sen tabii. Onun yerine o dışarı taşan kare insanların gözünde. Yani herkes şunu düşünüyor bu kareye baktığı zaman. Oğuzhan Asiltürk evinde Erdoğan'ı ağırlamasına rağmen bu toplantıda Kılıçdaroğlu'yla yan yana fotoğraf verdi. Neden? Sembolik anlamı var mı? Vallahi Ankara'da siyaset takip edenler çok iyi bilir ki bu tarz işler sembolik anlamın çok ötesindedir. Gerçekten. Yani o fotoğraf kolay verilebilecek bir fotoğraf değildir. Verildiyse bir manası vardır. Ve bugün bu seçim düzleminin içinde, hani koşar adım gittiğimiz seçim düzleminin içinde biz bunu göreceğiz. Biz bunu yaşayacağız. Çok rahatsız olacaksınız. Türkiye'de hani hep konuşuyoruz ya, demokrasiye inanabilmek başka bir şey. Demokrasinin içinde herkesin siyasal varlığını gerçekten kendi görüşleriyle devam ettirebileceğine inanmak bambaşka bir şey. Türkiye'de bu ikincisine olan inanç biraz zor, zorlanarak gidiyor. İnsanlar genelde bambaşka yerlerinden tutuyorlar. Mesela Erbakan'la ilgili demin söylediğim bölümler hatırlanıyor. Evet, ama Erbakan zaten öyle biriydi. Zaten burada bir değişiklik yok ki. Erbakan bugünün siyasi iktidarı gibi. Mesela şunu hiçbir zaman söylemedi. Hiçbir zaman ortağı Tansu Çiller. Hani siyasette, ya siyasette bile demek istemiyorum gerçekten. Yani bir şekilde siyasete bulaşmış, bulaştırılmış tuhaf bir tip, tuhaf bir tip. O zaman büyük yalanlar atarken Avrupa Birliği ile ilgili mesela Hürriyet'in bir manşetini hatırlıyorum. Ben Temmuz'a AB'deyiz falan diye. Gerçekten bunlar konuşuldu Türkiye'de ya. Temmuz'a giriyoruz falan diye konuşuldu. Mesela Erbakan o dönemde Batı karşıtlığını ortaya koymuş insanlardan bir tanesiydi. Hiçbir şekilde bu konuda ödün vermiş bir adam değil. Bu alkışlanacak bir hareket mi? Bence hayır. Bence hayır. Tamamen o hani bir ırkçı kafayla, gerçek bir ırkçı kafa çünkü bu. Bir ırkçı kafayla o görüşü dillendirebilmek ama siyasette en azından saçının başının ayrı oynamaması demek bu. Yani bugünün hüllecilerini düşündüğünüz zaman siyaset epey bir değişmiş durumda. Gerçekten epey bir değişmiş durumda. Ali Çağ'ın bir soru sormuş. Tam da şimdi yayının sonuna doğru geleceğimiz yer. Bu ülkede sağın alternatifi neden sağ diye. 5 yıldır bunu anlatmaya çalışıyorum işte. Bizde iktidar değişimi için sağın alternatifi sürekli sağ ya da yanına sol ortak almış bir sağ. En fazla bu olabiliyor. Neden? Ya şunu artık insanların kabullenmesi gerekiyor. Bu ülke diyorum yani bizde ikiyüzlülük çok yaygın. Çok fazla. Biz şuna çok benziyoruz. Kendisi için iyi şeyler yapacaklardan çok kendisinin diğerlerinden farklı olarak iyi şeylere sahip olabileceğine inandığı iktidarları insanlar iş başına getiriyorlar. Yani bugünün iktidarı 18,5 yıl içinde o gün destekleyenlerle 2002-3 Kasım'ından önce destekleyenlerle bugünkü destekçileri aynı mı iktidarın? Tabanı bile değişmiş durumda AKP'nin. Neden? Çünkü taban kendi içinde başka bir yerde konsolide oldu. Para kazanan bir grup var. Yani iş dünyası da ayrılmış durumda şu anda. İş dünyası toplu olarak AKP'nin arkasında falan değil. 2002-3 Kasım'dan önce öyleydi. O gün getirilen yerde tam da öyleydi. Bugün demokrasinin içinde ekonominin ne kadar büyük bir boyut olduğunu anlayan insanlar bambaşka bir yere gittiler. Ve insanlar şunu çok iyi biliyorlar ki bugünün iktidarının temel politikası yok. Hiçbir alanda yok. Ekonomik alanda yok, dış politikada, iç politikada hiçbirinde yok. Bugün Selahattin Demirtaş'ın o yazdığı yazıda Medyascope'da yayından sonra mutlaka okuyun, ilginizi çekecektir diye düşünüyorum. Mesela söylediği, ısrarla vurguladığı bir cümle var. Diyor ki, benim barıştan anlatmaya çalıştığım, kastettiğim şey yeni bir açılım politikası değildir. Bu cümle niye kullanılır? Mesela koskocaman şeyin içinde, bir yazının içinde biz sadece tek cümlenin peşine düşeceğiz. Evet, bu cümle önemli. Çünkü burada biz yeni bir açılım politikasının peşinde değiliz diyerek hepten iktidar politikalarının reddini anlatıyor aslında. Reddedilmesi gerektiğini anlatıyor Selahattin Demirtaş. Bu önemli. Bizim bugün geldiğimiz nokta iktidarın tüm yaptıklarının reddiyesini gerektiren bir dönem. Bu öyle bir şey ki insan haklarında çuvallamanın, aşı politikasında çuvallamanın, ekonomide yerin dibine girmenin, uluslararası politikada ne kadar büyük ileri yalanlar söylenirse söylenilsin, Şamaroğlanına dönmenin bir getirisi. Artık burada uzlaşacağımız şey bu kadar net olmak zorunda. Biz bugünün iktidarı her ne yapıyorsa, hangi konuda yapıyorsa 180 derece tersini yapmak zorundayız. Çünkü bugün yaşadıklarımızın tamamının gerekçesi iş bilmez bir iktidar, iş bilmez bir yönetim. Gerçekten son derece iş bilmez bir yönetim. Neresinden tutarsanız tutun. Yani Google'un, Amazon'un, Facebook'un falan isimlerinden birleşip yerli gafam yapmaya çalışan bir zihniyetle bütün Türkiye mücadele ediyor şu anda. Eğitimi unutmadım. Çok haklısınız aslanım. Eğitimi unutmadım. Eğitim işin yayının en sonunda konuşulacak bölümü. Çünkü biliyorsunuz bugün bütün ülke tek bir kişinin vereceği kararı bekliyor. Tek bir kişinin. Şimdi diyebilirsiniz ki olur mu canım öyle şey? Yani Bakanlar Kurulu toplanacak. Bakanlar Kurulu toplanacak ki orada bir karar alınsın. Alakası yok. Bakanlar Kurulu'nda parti sekreterleri partinin genel başkanına sunum yapacaklar sadece. Karar verecek olan parti genel başkanı. Ve bunun uzak yakın demokrasiyle alakası yokken biz bugün tam da demokrasinin ne olduğunu tartışıyoruz. Farkında mısınız? Demokrasi bizim hoşumuza giden şeyler demek değil. Öyle değil. Hep söylüyoruz yani burada hep konuşuyoruz. Demokrasi çok fazla tahammül içeren, tahammül isteyen bir rejim. Çok zor. Becerilirse çok güzel. Tartışmasız son derece güzel. Ama becerebilmek çok zor. İşte tam mesela cumartesi günü o herkese dağılan fotoğrafı görebilmek gerekiyor onun için. O fotoğrafa baktığınız zaman herkesin şahsi rahatsızlıklarını görmemesini gerektiriyor. Yoksa hepimizin var. Demin söyledim ya, ben Erbakan'ı takip eden siyasetçilerden, gazetecilerden bir tanesiyim. Erbakan hiç saklı gizli yürüyen bir insan değildi. Erbakan bence, bana kalırsa, düpedüz ırkçıydı. Düpedüz. Hiç burada sağa sola çevirmeye falan gerek yok. Düpedüz ırkçıydı. Türkiye'nin Yahudi politikası nedeniyle düpedüz ırkçılık yaptı. Ama bunu saklayarak yapmadı. Ve bugün biz siyasal anlamda kendini ortaya koyarak küçük küçük unsurlarla demokrasinin nasıl inşa edilebileceğini tartıştığımız bu düzlemde Saadet Partisi'nin anma toplantısındaki fotoğrafa çok özür diliyorum, rahatsız olacaksınız ama tam da o fotoğrafa muhtacız işte. Öyle bir hale geldik ki insanlar kendi siyasal görüşlerini savunmak uğruna ellerini taşın altına koymadıkları için bugün bu noktadayız. Herkes çekinik bir ifadeyle dışarıdan abuk sabuk şeyler yaparak bugünü yarattı. Yarattı ve şimdi öyle bir noktadan bakıyor ki insanlar, bir tarafta Erdoğan ve onunla birlikte başlamış Türkiye'nin artık gerçekten çöküş süreci, öte yanda bundan kurtulacaksan işte bu fotoğraf denilerek ortaya konulan Saadet Partisi'nin Erbakan anma toplantısı fotoğrafı. Hangisini tercih edeceksiniz? Valla kusura bakmayın ama üçüncü bir seçenek var demeyi çok isterdim. Yok. Gerçekten yok. Hiç kimse başka bir şey düşünmesin. Türkiye'de önümüz öyle bir noktaya geliyor ki biz iyilerle kötüler arasında bir seçim yapacağız ve iyilerin tarafında olduğumuz zaman ortaya çıkacak tablonun kolay bir tablo olmadığını herkes bugünden bilmek zorunda. Yani bu iktidar değiştiğinde, hani hep söylüyorum ya, bu yayına daha çok ihtiyacınız olacaktı. İşte bunun için söylüyorum. Bu tablo değiştiğinde, ki değişecek, %100 değişecek. Bu tablo değiştiğinde bizim başka sorunlarımız da olacak. Ama demokrasi zaten böyle bir şey. Yani bugün mesela Avrupa'da bütün iktidarların artık bağlantı taşı olan Yeşiller Partisi'nin yükselişini, bu yayınlarda çok sık adını andık biliyorsunuz. Yükselişini eğer takip edecek olursanız, kısa bir okuma yaparsanız, Göreceksiniz ki mesela yeşillerin tavrından, halinden Avrupa'da herkes çok mutlu falan değil. Ya da o koalisyonu oluşturan ortakların hepsinin aynı adımları attığı vaki falan değil. Demokrasi böyle bir şey kardeşim. Demokrasi baktığın bir fotoğraftan rahatsız olman, fotoğrafın Türkiye'ye ne getireceğini düşünmenle alakalı bir şey. O getirinin içinde olmak istiyor musun, istemiyor musun? Bu bir tercih. Bu bir tercih. Ama burada asıl olan hikaye demokrasiye inanıp inanmaman. Yoksa oturup o fotoğrafın üzerinden bir güzelleme yapmak da, bir aşağılama, hakaretname yazmak da mümkün. Ama öte yandan Türkiye'nin koşullarını hatırlayarak, bugün mesela herkesin tek kişinin ağzına bakarak, Milli Eğitim Bakanı da özür dilemiş bu arada Twitter'dan, bu da yeni moda çıktı. Instagram'dan istifa ediyorsun, Twitter'dan özür diliyorsun falan. Ondan sonra kameranın karşısına çıkmak zorunda kaldığında da diyorsun ki bunu zaten yeterince konuştuk. Konuşmadın diyecek kimse olmadığı için zaten unutturuyorsun. Bir gün içinde pazartesi okullar, bugün okullar açılırken açılmamasına karar verildi. Ortadaki seçenek artık fazla değil. Bu demokratik açıdan yolun da çok fazla olmadığını gösterir. Bir fotoğrafa bakarken sizin nelerin rahatsız ettiğini lütfen bir kez daha düşünün. Böyle olmasını dilerim. Çünkü böyle baktığınız zaman dediğim gibi güzelleme yapmak ya da hakaret etmek zorunda olmadığınızı anlayacaksınız. Çünkü ülke koşulları hepimizi belli bir noktaya sürükleyecek. Bugün Sevgi Aksoy'un doğum günü. Diyeceksiniz ki Sevgi Aksoy kim? Burada mısınız Sevgi Hanım? Kendisi de şaşırdı şu anda biliyorum. Sevgi Aksoy'un doğum günü. Hani diyorum ya biz böyle hep beraber bir iş yapmaya çalışıyoruz diye. Sevgi Aksoy burada mıdır değil midir bilmiyorum ama onun için Selma Hanım, Selma Kınıklıoğlu dün bir mail atmış bana ve demiş ki ya beni yayınlarınızla tanıştıran insan o. Ama çok zor bir dönem yaşıyor şu anda. Belki bugün doğum günüymüş. Belki ona bir doğum günü kutlaması yaparsanız daha iyi hissedebilir kendini. Bugün yayını böyle bitirelim. Olur mu? Sevgi Hanım'ın doğum gününü kutlayalım mesela. Bugün onu kutlayarak devam edelim. Nice yaşlara, bitirdiğiniz yaştan çok daha iyisi olsun. Yenisi çok daha güzel gelsin. Yenisi eskisini aratmasın. Eskiler öyle der. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız. İyi ki dünyanın bir yerinden. Hem de böyle zor konuları konuşurken. Hani biz hiç saçımız başımız ayrı oynayarak konuşmadık bunları. Hiç öyle bir derdimiz olmadı. Karnımızda bir yükle gelmedik bir yere. Sırtımızda da küfe yok. Bunları konuşacağız. Konuşmadan ilerleme şansımız yok ki. Hiçbirimizin yok. Konuşurken rahatsız olacak mıyız? Vallahi olacağız ya. Olacağız. Emin olun. Çok büyük rahatsızlık verecek hem de. Ama hep söylüyorum ya demokrasi böyle bir şey. Çok normalde size seçme şansı verilse, insanların bireysel seçme şansı verilse, bakın çok ciddi söylüyorum. Türkiye'de insanların çoğunu seçmeyeceğinden eminim ben. Çünkü başkasının da iyiliğini istemek zorunda kalıyorsunuz ki zor ve bizim gibi ikiyüzlülüğü benimsemiş ülkelerde. Ama yapmak zorundayız. Yapmak zorundayız. İyiliği istemek zorundayız. Çünkü önümüzdeki seçim iyilerle kötüler arasındaki bir seçim. Burada bu yayında bulunma gerekçeniz de bu. Biliyorum. Evet burası da çok zor. Mutlu olarak ayrılmıyorsunuz ki buradan sabahları yayında. Çok daha güzel. Hani sizi çok daha eğlendirecek şeyler seyretmeniz mümkün. Var televizyonda işte çıkıp bak işte bilmem ne annemiz kitap yazmış diye anlatılıyor. Bir taraftan şehitlerin ardından bir güzelleme çakılıyor. Öbür taraftan iktidara dil atılıyor. Öbürüne kol bağlanıyor. Biri ayakla tutuluyor falan kimse kaçmasın diye. Ama böyle yaşamak çok güzel bir şey değil ya. O zaman çünkü bir yerden mutlaka işi getirip Ahmet Hakan'a bağlıyorsunuz. Yani parti kongrelerindeki tıklım tepiş şeyleri yazıyorsunuz, ortamı yazıyorsunuz. Hangi parti olduğunu yazamıyorsunuz mesela. İnsanlar sana bakıp diyor ki ondan sonra ulan hiç utanman arlanman yok senin. Çok şükür biz kafayı yere eğdirecek bir şey yapmadık bugüne kadar. Çünkü konuştuğumuz şey hepimizin hayatı. Evet bizim hepimizin ayrı siyasal görüşleri var. Ama burada konuştuğumuz onlar değil. Burada konuştuğumuz ülkenin siyaseti. Bu yayın sürsün, sürmeli kardeşim. Zor da olsa burada konuşuyoruz biz. Ama ne yapacağımızı çok bilmiyoruz diyenler için. Bakın şöyle destekleyebilirsiniz bu yayını. Patreon.com'da Ünsal Ünlü adresine, Ünsal Ünlü hesabına destekte bulunabilirsiniz. Arif Pişkin Clubhouse var yazmış. Ya orası, onu ayrıca konuşuruz bir gün. YouTube'da şu arama çubuğuna Ünsal Ünlü yazdıktan sonra orada YouTube kanalına gelip abone olmak en önemli desteklerinizden bir tanesi. Neden? Şundan dolayı. Abone olmak parasız bir kere. Sadece bir tek mail adresi yazacaksınız. İkincisi, abone olduğunuz zaman bugünün saçma medya düzenine mahkum olmadığınızı söylemiş olacaksınız. Üçüncüsü, ben seçerim demiş olacaksınız. O yanda küçük sil, tıklarsanız yayınlar başlamadan bana haber ver demek o. Sadece o kadar. Katıl diye bir düğme var, göreceksiniz. O düğme abone ol düğmesiyle birlikte ünsalınlı.com.tr'de de var. Bu ikisi de kullanabileceğiniz düğmeler ama katıl düğmesinin özelliği şu, isterseniz kullanacaksınız. İstemezseniz böyle bir mecburiyetiniz yok. Hiçbir şekilde yok. Yayını küçük desteklerle, katkılarla destekleyebilmek için. Bir de unsal@unsalunlu.com adresine bir mail atacak olursanız ben size katkı iletmenin başka yollarını anlatan bir maille yanıt veririm. Ama hepsini bir kenara koyun. En büyük desteğiniz burada bulunmak. Burada olup birbirimizden korkmadan konuşmak. Küfretmeden, hakaret etmeden, tehdit etmeden. Neden? Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Bir saat sonra gazeteleri getireceğim. Eğer uygunsanız o yayına beklerim. Değilseniz vallahi haftaya başladık. Dükkanı açtık. Yarın sabah saat 9'da ölmez sağ kalırsam buradayım. Gelin hayat konuşmaya orada devam ederiz. Herkese çok güzel, çok sağlıklı, huzurlu, bolluk, bereket içinde, sevdiklerinizin yanınızda olduğu, sağlık içinde şahane bir hafta diliyorum. Tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın.